أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Abiler, bir önceki İsrailoğulları tarihi ve karakterleri dersimizde demiştik ki İsrailoğulları Allah'tan uzaklaşmışlardı. Haramlar işlemeye başlamışlardı. Allah-u Teala'ya şirk koşuyorlardı. Kadınıyla erkeğiyle bozulmuşlardı. Aralarında fısk, fucur, haram, masiyet çok çoğalmıştı. 12 kabileydi ve kabileler arasında böyle savaşlar, tartışmalar oluyordu. Ve 12 kabilenin bütününün başında olan kadılar da artık aralarında hükmedemiyordu. Yani takmıyorlardı kadıları, aciz kalıyorlardı. Kadılar dönemi vardı yani böyle bir zamanda işte Allah-u Teala'nın dininden, Tevrat'la amel etmekten, emir ve nehirlerine bağlı kalmaktan uzak kaldıkları bir zamanda ne olmuştu? Allah Teala kimi onlara musallat etti? Ki onlar neredeydiler? Filistin'in büyük bir bölümündeydiler. Yuşa Aleyhisselam ile beraber Filistin'in topraklarının büyük bölümünü fethetmişlerdi. Orada yaşıyorlardı. İşte Allah Teala onlara kimi musallat etmişti? Calut ve kavmini musallat etmişti. Değil mi? Calut, Amalika kavminden birisiydi. Yani intikam olarak Calut onlara saldırıp, çünkü Yuşa Aleyhisselam Filistin'i alırken kimlerden almıştı? Yine Amalika kavminden almıştı. Asıl Filistinler, yani Filistin'in asıl gerçek asli Filistinler, gerçek halkı yani. Uzun bir süre sonra işte tekrardan bunlar İsrailoğullarına ne yapıyorlar? Galebe çalıyorlar, intikam oluyorlardı yani. Ve bu şekilde böyle Filistin'den komple çıkarılmışlardı bakın. Filistin'in büyük kısmına sahipken komple çıkarıyorlar. Yani Kudüs de, Beyt-i Makdis'e işgal edilmişti Calut tarafından. Ondan sonra onlar böyle zillet hayatı yaşıyorken Allah Teala onlara bir peygamber gönderdi. O peygamberin ismi neydi? Samuil. Başka bir okunuşla Eşmuil isminde. Şem'un olduğu da söyleniyor ama daha çok genel Samuil isminde ya da Eşmuil olarak geçiyor. Böyle bir peygamber gönderiyor. O peygamber onlara nasihatte bulunuyor. Tebliğde bulunuyor. Bak Allah'a şirk koşmayın. Bak kendinizi düzeltin. Tevrat'a dönün. Eğer Allah'a dönerseniz bu zillette hayatından izzete çıkacaksınız. Yurtlarına tekrar geri döneceksiniz. Bunun sebebi bu yani. Allah-u Teala siz masiyet işlediniz. Allah'tan uzaklaşınız. Allah size böyle düşmanlarınızı musallat etti diye onlara nasihat ediyor. Onlar da dönmeye başlıyorlar. Allah'a tevbe ediyorlar. İçlerinde bulunduğu masiyetlerini terk ediyorlar. Ve bu şekilde düzeliyorlar. Ve bir zaman peygambere geliyorlar. Diyorlar ki o peygamberlerine, ya artık bize bir kral tayin et. Kral. İşte kadılar dönemiydi ilk dönem. Demiştik. Artık krallık dönemine geçelim. Yani 12 kabilenin her birisinin başında bir reis vardı. Her bir kabilenin reisi onu yönetiyordu. Üzerinde de işte iki kabile arasında bir anlaşmazlık olunca o kadıya müracaat ediyorlardı. Artık bu kalksın. Bu ayrılık kalksın. Yani 12 kabile ayrı ayrı. Her bir kabileyi birisi yönetsin. Bu kalksın. Bütün 12 kabilenin üzerine bir kral gelsin. Hepsi artık bir krala bağlansın. Bütün o kabile bağlansın o krala. Böyle bir artık yönetim başlasın. Artık bu fırkalaşmaktan çıkalım ki. İşte birleşelim ki Allah-u Teala bize bereket yağdırsın. Onun komutasında savaşalım diye. Ya kıssayı anlatmıştım ben size. Talut ilk olarak değil mi? Bu krallık dönemi. Yani Yahudi, İsrailoğulları tarihinde ikinci dönem olarak geçen krallık dönemi kimle başlıyordu? Talut ile başlıyordu. Yahudiler Talut'a ne diyorlar? Şaul diyorlar. Şaul. Biz Kur'an-ı Kerim'de Talut olarak geçiyor. Ve sonradan biliyorsunuz Talut'la bu kıssayı anlatmıştım uzun uzun. Ve Talut'la Filistin topraklarına bir kısmını alıyorlar yani Talut'la birlikte. O şekilde dersimizi sonlandırmıştık. Ve o derste son olarak ne demiştik? O Talut ve Calut arasındaki savaşta Calut'u kim öldürmüştü? وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ Davut Calut'u öldürüyor değil mi? Savaştan önce bir düello yapıyorlardı. O düelloda o yaşı daha çok küçük olan ama imanı güçlü, kendisi güçlü, savaş eğitimi almış, cesaretli, cesur, dinamik olan o genç Davut Aleyhisselam, o Talut'un ordusunda bulunan o fert ne yaptı? Calut'u öldürmüştü. O ordu komutanını, koca Talut'u öldürmek ona nasip olmuştu. Evet, şimdi kardeşler, birinci kral Talut dedik. Talut Aleyhisselam vefat edene kadar krallıkta kalıyor. Ve vefat ettikten sonra İsrailoğullarının başına ikinci kral olarak kim geçiyor? Davut Aleyhisselam geçiyor. Davut Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın 12 tane oğlu vardı değil mi? O 12 oğlundan bir tanesi Yahuda ismindeydi. Yahuda diye de okunuyor, Yahuda diye de okunuyor. İşte o Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan birisi olan Yahuza'nın ya da Yahuda'nın soyundan geliyor Davut Aleyhisselam. Yani o da İsrailoğulları peygamberlerinden bir peygamber. Kral olarak bu şekilde İsrailoğullarının başına geçiyor ve kendisine peygamberlik de veriyor kardeşler. Allah Teala bakın buyuruyor ki Davut Cahat'ı öldürdü. O hemen ayetin devamında ve atahullahul mulke Allah Teala ona İsrailoğulları üzerinde mülk verdi, krallık verdi. Vel hikmete ve hikmet verdi. Hem krallık verdi hem de hikmet. Hikmetten kasıt ne? Nübüvvet. Peygamberlik verdi. Ve allemehu mimma yaşa ve dilediği şeylerden hem şer'i ilimlerden olsun hem de siyasi ilimlerden olsun. Hem din ilimleri değil mi? Hem de siyasi ilimlerden olsun. Ona dilediğinden öğretti ki birazdan onlarla alakalı yine bir şeyler söyleyeceğim. Yani o zaman bakın Allah Teala Davut Aleyhisselam'da iki şeyi topluyor demek ki. Hem ona krallık veriyor. İsrailoğulların bütün İsrailoğulları 12 kabilenin başına bir kral olarak geçiyor. Hem de ona nübüvvet veriyor. Ama mesela Davut Aleyhisselam'dan önceki peygamberlere baktığımız zaman onlar kral mıydı? Değil zaten krallık dönemi yeni başlamış değil mi? Onlar kral değillerdi. Musa Aleyhisselam olsun, Yuşa vesaire, Hizkil mesela. Bunlar peygamberdi ve her kabilenin zaten bir reisi vardı o zaman zaten. Sadece peygamberdi yani. Hatta mesela Talut yani Davut'tan hemen önceki mesela kral Talut. Kraldı ama Nebi miydi? Peygamber miydi? Değildi. Talut kraldı. O zaman Nebi kimdi Talut'un zamanında? Nebi kimdi? Samuil'di, Eşmuil'di. Hatta Eşmuil de savaşa o da katılmıştı. O zaten söyledi Allah bak yani birazdan geçeceğiz. Nehirle size imtihan edecek diye. Bu vahiy ona Talut'a o bildirmişti yani. O yüzden yani İsrailoğulları tarihinde kardeşler ilk kez hem peygamberliği hem de krallığı, hükümdarlığı üstünde bulunduran ilk kişi kim oluyor? Davut Aleyhisselam oluyor. Ondan önce hiç kimseye bu iki şey verilmemiş. Sonra zaten inşallah bir sonraki dersimizde onu ele alacağız. Sonra kim kral olacak? Üçüncü kral kim olacak? Süleyman Aleyhisselam olacak. O büyük imparator. O gerçekten çok müthiş yani. İnşallah onun da böyle mucizelerini anlatacağız. Gerçekten müthiş yani. Asıl yani o zaman çok güçleniyorlar yani. Bu babasından daha büyük bir kral oluyor. Sonra zaten Süleyman Aleyhisselam da aynı şekilde hem peygamber hem de krallığı barındırıyor yani. Hatta yani Süleyman Aleyhisselam'dan sonra bu iki peygamber dışında kimse de bu ikisi de birleşmiyor. Bak hem öncesinde de zaten böyle bir şey yok. Hem krallık hem de nübüvvet. Süleyman Aleyhisselam'da da aynı şekilde babası gibi krallık ve nübüvvet var. O Süleyman Aleyhisselam'dan sonra hiç böyle bir kimse daha gelmiyor. Hem krallığı hem de peygamberliği bulunduran. Sadece ne bu ikisini Allah-u Teala nasip ediyor. Evet. Kardeşler demiştik ki Filistin topraklarının bir bölümü Talut ile fethediliyor. Tamam mı? Bak Talut ile Filistin topraklarının hepsi fethedilmiyor. Dikkat edin. Talut ile Filistin topraklarının bir bölümü fethediliyor. Davut Aleyhisselam geçiyor sonra başa Talut Aleyhisselam vefat ettikten sonra. Davut Aleyhisselam da Filistin'in geri kalan kısmını savaşarak ne yapıyor? Fethediyor. Hatta aldığı yerler arasında ne de var? Kudüs de var. Kudüs de işgal edilmişti ya. Kudüs'ü Talut mu alıyor? Yoksa Davut Aleyhisselam mı alıyor? Davut Aleyhisselam'a nasip oluyor Kudüs'ü tekrardan geri alıp fethetmek. Kudüs'ü de keza Davut Aleyhisselam fethediyor. Yani o zaman Davut Aleyhisselam zamanında Filistin komple kime ait oluyor? İsrailoğullarına ait oluyor. Önceden Filistin'in büyük bir kısmını elde bulunduruyorlardı. Sonra Calut geldi, hepsini aldı. Bu sefer Davut Aleyhisselam'ın zamanında artık Filistin komple İsrailoğullarının eline geçmişti. Kardeşler bakın. İsrailoğulları ilk kez Davut Aleyhisselam'la birlikte bir devlet oldular kardeşler. Devlet. İsrailoğulları tarihinde ilk kez devletleşme Davut Aleyhisselam'la birlikte oldu. O kurdu devleti. Bir devleti vardı, bir ordusu vardı, ordunun komutanları vardı. Ama o komutanların hepsinin üstüne bir kral. Evet şimdi diyeceksiniz ki ya kral ilk kral Talut değil mi kardeşim? Talut da ilk kral, ilk devleti o kurdu. Şimdi ben ne dedim? İlk devleti kim kurdu dedim? Davut Aleyhisselam kurdu dedim değil mi? Ama şimdi diyeceksiniz ki ilk kral daha Talut değil miydi? Yani onunla kurulması gerekiyor. Evet. Yani ilk kral Talut'tu ama kral olduğunda dediğimiz gibi yani yurtları yani Filistin tamamen ellerinden çıkmış bir haldeydi zaten değil mi? İşgal edilmiş bir durumdaydı. O toprakları geri almakla uğraştı yani. O anda bir kral tayin edildi. Hep böyle cihat durumundaydı. Hatta Filistin'in geri kalanını hatta en önemli kısmını fethedemeden vefat değil mi? Dedik ya geri kalan kısmını kim fethetti? Davud Aleyhisselam hatta Kudüs'ü fethedememişti yani. Düşün yani. O yüzden öyle bir durumda olduğu için asıl devleti kuran kimdir? Davud Aleyhisselam'dır yani. O yüzden onun döneminde gerçek manada bir devletten kesinlikle söz edilemez. İlk devlet Davud Aleyhisselam'da kuruluyor. Hatta bakın kardeşler, Davud Aleyhisselam Kudüs'ü fethedince orayı krallığının, devletinin başkenti yapıyor. Ve rivayetlerde geçiyor ki Kudüs'te 33 sene krallık yapmış. Kudüs'ü fethettiği zaman Davud Aleyhisselam 33 sene krallık yapıyor. Kudüs'ü fethetmeden önce de yine rivayetlerde geldiği üzere 7 sene krallık yapıyor. 7 sene. 33 artı 7 kaç ediyor? 40. Yani ölümüne kadar toplam İsrailoğullarının yönetimi, idaresi kaç sene sürüyor? 40 sene sürüyor kardeşler. Evet. Filistin'e komple hükmediyor. Bak belki Filistin topraklarının dışında belki başka yerleri de almıştır Davud Aleyhisselam. Ben bilmiyorum yani. O konuda bir çok araştırma yapmadım yani. Allah'ın belki de Filistin topraklarının dışında başka yerleri de almıştır. Bilmiyorum ama kesin bildiğim şey var ki o 40 sene içerisinde Filistin toprakları tamamen Davud Aleyhisselam'ın elindeydi. Evet. Kardeşler bu süre içerisinde krallığı gereği Davud Aleyhisselam işleri idare etti. Bütün 12 kabile ona boyun eğiyordu. Her konuda dini olsun, dünyevi olsun her meselede insanlar onu dinliyordu. Emrini yerine getiriyorlardı. Çok seviliyordu yani. Davud Aleyhisselam'ı çok seviyordu İsrailoğulları. Böyle mesela bir aralarında ihtilaf olsa, hatta böyle kişiler arasında bile ihtilaf olduğu zaman mesela bir tanesini inşallah göreceğiz. Hatta Süleyman Aleyhisselam dönemini anlattığım zaman da inşallah bir iki misal vereceğim. Böyle bir iki kişi arasında böyle ihtilaf olduğu zaman bile birçok zaman ona müracaat ediliyordu. İnsanlar arasında böyle hükmediyordu. Böyle devletini gün be gün güçlendiriyordu, yerine oturtuyordu. Öyle ki etrafındaki bu civar bölgelerde bulunan kabileler, topluluklar artık ondan korkuyorlardı yani. Öyle bir durumdaydı. Mesela önceden öyle dedi. Yuşa Aleyhisselam aldığı zaman Filistin'in bir büyük bir kısmını, yine mesela İsrailoğullarına saldırılar geliyordu. Yine demiştik yani o civar bölgelerden yine hep saldırılar geliyordu. Bir Yuşa ve beraberindekiler ve Yuşa'dan sonra gelenler bir lehine oluyordu. Bir düşman lehine oluyordu. Yani sürekli böyle bir civar bölgelerdeki diğer kafir insanlar İsrailoğullarına saldırıyorlardı. Ama Davud Aleyhisselam devleti çok güçlendirdi. O kadar güçlü bir hale geldi ki artık civar bölgelerdeki insanlar ne yapıyorlardı? İsrailoğullarından korkuyorlardı. Onlara karşı böyle bir saygı içerisindeydiler adeta yani. Evet, böylece yani o yüzden diyarlarında böyle huzurlu bir şekilde yaşadılar. Allah-u Teala onlara bol bol rızıklar da vermişti. Niçin? Çünkü Allah-u Teala dönmüşlerdi ondan dolayı. Bakın şimdi. Bunu ifade eden bir ayet okuyayım. Davud Aleyhisselam'ın da inşallah böyle vasıflarını anlatan ayetleri okuyacağız inşallah. Mesela şimdi bu söylediğinle alakalı Sa'd suresinin 20. ayetini okuyorum. Diyor ki Allah-u Teala estaizu billah ve şededena mulkehu. Biz diyor Davud'un diyor mülkünü, krallığını kuvvetlendirdik. Dedim ya. Ne yaptı böyle? Devletin temellerini artık kuvvetlendirmeye başladı demiştim. Onun diyor krallığını sağlamlaştırdık. Ona işte zaferler vererek, orduları çok çoğaltarak, tecihizat olarak, donanım olarak, onları fazlalaştırarak, işte diğer civar bölgelere mesela korku salarak, onların kalplerine korku salarak, onlara karşı saygı göstererek, değil mi? Böyle onun krallığını güçlendirdik diyor Allah-u Teala. Ve âteynâhul hikme. Ve Davud'a biz hikmet verdik diyor. Hikmetten kasıt bir, peygamberlik girer. İkincisi Allah'ın hükümlerini bilme. Bu özelliği verdik. Ve Allah'ın hükümlerini fıkh etme. Yani bilme ve o hükümleri ne yapmak? Fıkh etme. Güzel bir şekilde, doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde anlama. Keza buna basiret de girer, hikmet de girer. İşte mesela işler noktasında uygun hareket etme. Yerinde işler yapma, yerinde kararlar alma özelliği verdik. Başka ne verdik? Ve faslal hitab. Ve insanlar arasındaki anlaşmazlıklarda hükmederken o meseleyi güzel bir şekilde anlama ve isabetli şekilde hükmetme özelliği verdik diyor Davud Aleyhisselam'a. Gelirlerdi insanlar husumetler noktasında. Ne yapardı? Güzel bir şekilde hükmederdi. Doğru, basiretli, hikmetli kararlar aldı ve öyle bir karar verirdi ki kesin artık yani. O konuda bir hüküm verdiği zaman genel idare meselesinde insanlar arasında hükmederken yani her konuda bir hüküm vereceği zaman artık o kesindir. O konuda hiç tereddüt yoktur. O muhakkak uygulanacaktır. Bak bu şekilde de uygulanıyordu. Ona böyle bir özellik verdik. İnsanların da yani sevgisi zaten var. Ve Davud ne derse tamam diyorlardı ve o uygulanıyordu muhakkak. Bakın bu fastal hitaba dedik ya yani doğru bir şekilde o gelen meseleleri yani ihtilaflı olan, anlaşmazlık olan meseleleri güzel anlayıp güzel hükmetme diye mana verdik. Ya bakın buna şu şekilde de alimler mana veriyorlar. Ve fastal hitap biz Davud Aleyhisselam'a böyle kendisine konuşmuş olduğu kimselerin anlayacağı şekilde güzel konuşma yeteneği de verdik. Anlamı da veriyorlar. Yani Davud Aleyhisselam çok güzel konuşuyormuş kardeşler. Allah-u Teala ona meramını güzelce ifade edebilme, güzel konuşabilme yeteneği vermiş. Yani bu ayete bu da giriyor. Bakın şimdi kardeşler, burayı inşallah güzel dinleyelim. Burada çok ilginç. Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'ın mucizelerinden bize anlatacak. Davut Aleyhisselam Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Yani yeri gelmişken Davut Aleyhisselam'dan da bahsetmek gerekiyor. Çok ilginç şeyler inşallah Allah Teala bize anlatacak. Bakın Kur'an-ı Kerim Davut Aleyhisselam'dan şöyle bahsediyor. Saat suresinin 17 ve 19. ayeti. Az evvel okumuş olduğum Saat suresinin 20. ayetiydi. Hemen 13 üst ayeti 17 ve 19. ayetlerde bakın diyor ki: "Ey Muhammed," diyor, "kulumuz," diyor, "Davud'u an, Davud'u hatırla. O Davud ku," diyor, "zel eydi," bakın. O Davud ki zel eydi, güç sahibi, kuvvet sahibi birisiydi. Hangi noktada güç ve kuvvet sahibi birisiydi? Hem Allah'ın dini noktasında, Allah'a ibadet noktasında güç sahibiydi. Hem de beden noktasında, bedeni de keza güçlü birisiydi. Beden bakımından da kuvvetliydi. Hem fiziği kuvvetli, zaten Carut'un karşısına çıkıp onu öldürüyor değil mi? Yani. Hem de ama bakın buna ne de girer? Alemler özellikle neyi zikrediyor? Allah'a ibadet noktasında da güçlü, kuvvetli birisiydi. Davud Aleyhisselam kardeşler, insanların Allah-u Teala en ibadet edenlerindendi. En çok Allah-u Teala zikreden, tesbih eden, Allah-u Teala'ya ibadet eden kimselerdendi. Bakın Resulullah Aleyhisselam onun hakkında da diyor ki, Allah'a en sevimli olan oruç nedir? Davud Aleyhisselam'ın orucudur, diyor. Değil mi? Sonra ne diyor hemen devamında? Allah'a en sevimli namaz Davud Aleyhisselam'ın namazıdır. Bak, en sevimli namaz onun namazı. En sevimli Allah, en faziletli oruç da yine Allah'tan Davud Aleyhisselam'ın orucu. Sonra açıklıyor Peygamber Selam. O diyor gecenin yarısında uyur. Gecenin yarısına kadar uyuyor. Sonra gecenin yarısı bitince son üçte birinde kalkıp namaz kılardı. Ve sonra gecenin altı birinde artık, yani fecrin doğmasına az bir zaman kala, o gecenin son altı birlik zamanında yine uyurdu diyor. İbadet ettikten sonra bir daha uyuyor. Ve sonra tabi hadise geçmiyor ama anlıyoruz yani. O gece bitince de, altı birde uyuyor ya. Gece bitince, artık fecir olunca da yine ibadet için, yine zikir için ne yapardı yine? Davud Aleyhisselam kalkardı yani o fecirden sonraki zikre kuvvetlenmek için o altta birlik kısmında uyurdu. İşte en Allah'a sevimli olan namaz, gece kıyamı buydu diyor. Oruç peki, Allah'ın en sevdiği o oruç, Davut orucu peki nedir? O diyor bir gün oruç tutardı, bir günde tutmazdı. Görüyor musunuz abiler? Yani Davut Sultan böyle bir kral yani. Bir gün oruç tutuyor, bir gün oruç tutmuyor. Böyle sürekli oruçtan bir kral ve gece namazları olan, gece Allah-u Teala ibadet olan böyle bir kral yani. Allah-u Teala şükreden birisi. Sonra bakın, Allah-u Teala diyor ki hemen ayetin devamında, İnnehu evvab. O Davut evvab idi. Ne demek evvab? Allah-u Teala çokça yönelen, çokça dönen birisiydi. Nasıl Allah çokça yöneliyordu? Allah zikrederek, Allah'ı anarak, Allah'a tefekkür ederek, şükrederek, Allah'tan korkarak, raca ederek, değil mi? Allah'ın böyle rahmetin, nimetini umarak, çokça dua ederek, yalvararak ne yapardı? Allah'a çokça dönerdi. Keza bakın, şimdi burada bir kıssa anlatacağım. Kur'an-ı Kerim bize anlattığı çok ilginç bir kıssa gerçekten. Aynı zamanda bu Allah'a çokça yönelmek neyle de yapıyordu bunu? Tevbe ve istiğfar yetererek de Allah-u Teala çokça dönüyordu. Yani ondan böyle bazı zelleler, bazı böyle hatalar, yanlışlar sadır olduğu zaman hemen ne yapıyordu? Allah-u Teala'ya tevbeyle yöneliyordu. İşte evvab. Davut evvaptı. Allah'a çokça yöneliyordu saydığım şekillerle. Bakın, şimdi burayla alakalı, bu son söylediğim noktayla alakalı bir kıssa anlatacağım inşallah size. Bu kıssayı Allah-u Teala Sa'd suresinin 21 ve 25. ayetlerinde anlatıyor bu kıssayı, bakın. Dedim ya, bir yanlış yaptığı zaman, ondan böyle bir zelle, bir kusur geldiği zaman hemen ne yapardı? Allah-u Teala tevbeyle yönelir dedik ya. Bununla alakalı bakın bir kıssa. Şimdi o kıssanın öncesinde şöyle rivayet ediliyor. O şu kısmı yani bir rivayet. Allah-u Alem bir sevap. Davud Aleyhisselam bir gün kendi kendine şöyle Allah Teala'nın İbrahim Aleyhisselam'a, dedeleri değil mi? Dedesi İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam'a ikram ettiği o insanlar arasında kalıcı olan o övülme, güzel şekilde insanların onu sena etmesi özelliğini şöyle düşünmüş ve aynısının kendisine de verilmesini temenni etmiş. Yani seneler olmuş İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam yaşalı ama her zaman insanlar arasında ne yapıyor onlar üçü? Unutulmuyor, övülüyorlar değil mi? İnsanlar onu sena diyor, çok güzel peygamberler de şöyle yapardı diye. Bu durumlarını böyle bir hatırlıyor ve aynısına kendisinin de olmasını temenni ediyor. Yani ya Rabbi, ben de ölünce insanlar hep beni hayırlı ansınlar diye bu şekilde böyle bir temenni ediliyor. Ona deniliyor ki ancak Bu saymış olduğu üç peygamber imtihan edildiler ve sabrettiler. O yüzden sabrettikleri için imtihana karşı ne oldu? Allah Teala onlara insanlar arasında böyle övülme nimeti verdi. O da dedi ki tamam ben de aynı onların imtihana tabi tuttukları gibi ben de imtihana tabi tutmak istiyorum. Ben imtihana tabi tutup ben de sabredeyim aynı nimeti ben de elde edeyim diye. Eğer sabredersen bana bunu verirsin diye böyle bir istekte bulunuyor. Allah da onu bu isteği üzerine bir gün geliyor. Bu söyledikten sonra artık unutuyor tabii belki bunu. Bir gün geliyor ve onu işte şu ayetlerde, söylediğim ayetlerde anlattığım kıssadaki durumla imtihan ediyor. Şimdi ben o ayetleri böyle mealini böyle biraz tefsir ederek yani biraz böyle şerhler düşerek inşallah size aktarayım. O ayette diyor ki bakın iki tane davacı birbirleriyle tartışmalı iki tane adam Davud Aleyhisselam'ın mabedinin, onun bir mabedi var, bir mescidi var. O ibadet ettiği o mescidinin mihrabı var. Mihrab ne? O mabetteki mescideki özel mekanı. O özel mekanda, mihrabında ibadet ediyor Davud Aleyhisselam. Diyor ki Allah-u Teala ayette diyor. İki tane davacı diyor. O Davud Aleyhisselam'ın mihrabının duvarından, yüksek duvarından, duvarda böyle yüksek. O yüksek duvarından tırmanıp Davud Aleyhisselam o mihrapta ibadet ediyorken yanına girmişlerdi diyor. Yani bakın kapıdan girme yok. Değil mi? Kapıdan girilir öyle değil mi? Bunu Kur'an anlatıyor. Söylediğim ayetlerde anlatıyor bunu Kur'an-ı Kerim. Bunlar gelmiş o mihrabın yüksek duvarından tırmanıp Davud Aleyhisselam oradayken o mihraba giriyorlar. Niye bir kapıdan girmemişler? Çünkü o Davud Aleyhisselam'ın mabedinin, mescidinin bekçileri, orada bekçi var. Kral değil mi? Zaten devlet kurmuş yani. Subhanallah. Oradaki bekçiler onları kapıdan girmekten men etmişler. Normalde ilk başta kapıdan gelmişler yani. Davud Aleyhisselam'a bir şey söyleyeceğiz yani bir hüküm geleceğiz. İzin vermemişler. Niye? Çünkü Davud Aleyhisselam yani tertipli, düzenli, disiplinli birisiydi. Onun bir vakti vardı. O vakitte sadece Allah Teala'ya ibadete ayırıyordu kendisini. Bir vakit belirliyordu. O vakitte ben sadece Allah-u Teala'ya ibadete çekileceğim. Kalvette bulunacağım. Zebur'u okuyacağım. Ona zaten Zebur indirilmişti değil mi? Zebur okuyacağım. Allah'a da tesbih edeceğim. Yani ben bu vakti ona tahsis edeceğim. Kesinlikle yani kimseyle karşılaşmaya müsamaha edilmiyordu yani. Onun böyle birisiyle görüşme, birisiyle karşılaşmasına müsamaha edilmiyordu. Kimse onun yanına giremiyordu. Ta ki o insanların yanına çıkana kadar. Şimdi böyle bir durum olunca, engel görünce bu insanlar ne yaptılar? O duvara çıktılar. O duvarın üstünden Davud Aleyhisselam'ın o mihrabının yanına, yani Davud Aleyhisselam'ın yanına girmiş oldular. Şimdi Davud Aleyhisselam böyle bir durum görünce onlardan korkuyor. Aynı ayette bu şekilde diyor. Davud diyor onlardan korktu diyor. Çünkü niye yani duvarın üstüne çıkıp oradan bir anda böyle yanına geliyorlar. Normal bir geliş değil yani. Normal giriş yerinden kapıdan gelinir öyle değil mi? Sen izin almadan pat diye giriyorsun yani. Normal kapıdan izin alınır, izin verilir. İzin almadan ve ibadet etmeye has kıldığı bir vakitte, hüküm verdiği vaktin dışında bir zamanda yani. Hüküm de verdiği bir zaman vardı öyle değil mi? Ama şimdi ibadet vakti. Şimdi insanlar arasında hükmetme vakti değil. İbadet vakti. İbadet vaktin bitsin. Ondan sonra insanlar gelecek. İnsanların işte meselelerini, problemlerini çözecek. Öyle bir vaktin dışında bir anda böyle ansın iki adamı görünce, karşısına çıkınca Davud Aleyhisselam ne yaptı? Korktu öyle değil mi? Hatta zannetti ki de bunlarla da bana suikast yapacaklar. Beni öldürecekler böyle bir zannetti. Çünkü tekti zaten o mihrabında. Allah ibadette tekti. Kimse yoktu orada. Böyle bir korku onun içine girdi. Bu iki adam dediler ki, hatta bakın bazı müfessirler bu iki adamın, Allah işte imtihan ediyor ya, iki melek olduğunu söylüyorlar. İki melek. Aslında bunlar insan suretinde bürünmüş iki tane melekti diyorlar. Ama iki adam olarak biz şimdi anlayalım. Daha böyle doğru Allah alem o yani. Çünkü buna dair bir rivayet yok yani. Allah alem bir sevap. Bu işte iki adam diyorlar ki bizden korkma ey Davud. Yani biz sana kötülük yapmak için gelmedik. Biz aynı ayetin ifadelerini okuyorum. Birbirine hasım iki davacıyız. Aramızda hükmetmek için sana geldik. Birimiz diğerimize haksızlık etti. Sen aramızda hak ile adaletle hükmet. Hükmünde bize haksızlık etme. Aynı ayetin ifadeleri bakın. Zulmetme. Şu meselemizde bize tam doğruyu göster. Ya biz bunun için geldik. Sana muhakeme olmak için geldik. Bakın bazı müfessirler buradan şunu çıkarıyorlar. Diyorlar ki yani gelme amaçları bu olduğu için. Yani hak ortaya çıksın değil mi? Yani şeriata muhakeme olalım. Bu olduğu için Davud Aleyhisselam onların bu sözünden ötürü onları kınamadı. Onlara sert davranmadı. Normalde değil mi? Sert davranılacak bir durum yani. Sen ne kapıdan ben izinsiz pat diye duvardan atlayıp böyle bedevice geliyorsun öyle değil mi? Yani insan normalde kızar değil mi? Kınar insan. Ama yani bu hak için geldiklerinden dolayı Davut Aleyhisselam nefsine hakim oluyor ve onlara kızmıyor. Sonra bakın. Bu iki birbirine hasım olan, davacı olan kişiden bir tanesi konuşmaya başlıyor. Ve durumu ona arz ediyor. Diyor ki, ayetteki aynı anlatılan şekilde. Diyor ki, ey Davut diyor. Şu diyor benim kardeşimdir. İnne hâzâ ahî. Aynı ayetin ifadesi bu şekilde. Bu benim kardeşimdir. Kardeşim derken din kardeşi de olabilir bu. Ya da yani nesep kardeşi de olabilir. Ya da işte arkadaş anlamında. Yani niye özellikle bu kardeşimdir diyor söylüyor. Bak şimdi ona göre yaptığı zulmü söyleyecek. Yani ey Davut bu benim kardeşim ya. Yani kardeş olduğumuz kişiden böyle zulümlerin sadır olması olacak bir şey değil yani öyle değil mi? Ben kardeşsem birisiyle ya normal nesep kardeşi ya da böyle güzel sıkı bir kardeşliğim, kankiliğim mesela vardır. Ya da işte normal din kardeşi, güçlü bir kardeşliğim varsa benimle onun arasında normalde böyle haksızlıklar işte hak yeme durumları olmaması lazım. Yani ama bu benim kardeşim olmasına rağmen bak bana şimdi anlatacağım şeyleri yaptı demek için yani durumu taaccup yani şaşılacak bir hale getirmek için ne diyor? İnne hâzâ ahî bu benim kardeşimdir diyor. Diyor ki onun 99 dişi koyunu vardır bakın. Anlatıyor şimdi meseleyi. Onun 99 tane dişi koyunu vardır. Benim ise bir tane tek dişi koyunum var. Bir tane yani. Hal böyleyken yani adamın 99 tane koyunu var kardeşim yani. Buna rağmen bana dedi ki diyor. O bir tane koyununu da benim koyunlarıma, benim mülküme kat onu da bana ver. Böyle diyor koyuma hırslandı diyor. Böyle göz dikti diyor. Bu kadar da olmaz. Allah ona o kadar çok vermiş. Kanaat etsin bari ya diyor değil mi? Benim kardeşim bak bana böyle haksızlık yapıyor falan. Ve sonra ayette devam ediyor. Diyor ki ve diyor konuşmada tartışmada bana üstün geldi diyor. Yani senden, sana gelmeden önce böyle aramızda konuştuk. O konuşma noktasında tartışmada bana üstün geldirdi. Beni diyor bastırdı diyor. Bana böyle çok sert konuştu. Beni böyle sözlerle bastırdı diyor. Ve neredeyse diyor o koyunu diyor benden alacaktı diyor. Hatta bazı tefsir alimleri diyor ki neredeyse o koyun hatta o koyunu almış yani. Ya o koyunu bizzat alıyor. Ediyor 100, o 99 ediyor 100. Ya da neredeyse alacaktı. Allah alem orası yani ayette ifade edilmiyor. Bakın şimdi bu imtihan. Bakalım Davut Aleyhisselam nasıl hükmedecek değil mi? Sabredecek mi meselesi vardı ya. Ama abiler Davut Aleyhisselam adamın şimdi bu sözünü işitince ya 99 tane bir tane adamım var. O bir tanesi de bana ver. Kesin yani bu adam haklı yani öyle değil mi? Direkt böyle düşünecek. Davut Aleyhisselam ne yapıyor? Direkt düşünmeden, sabretmeden o diğer o davacıyı dinlemeden değil mi? Halbuki bir diğerinde bir dinle. O 99 tane koyun sahibi olanı da dinle. Belki de mesele öyle değil, öyle değil mi? Onu dinlemeden önce hızlıca ne yapıyor? Hemen karar veriyor. Ve diyor ki yanlış bir şey yapıyor işte. Halbuki sabretmesi lazım öyle değil mi? Onu da dinlemesi lazımdı. Diyor ki aynı ayetin ifadesiyle. Ant olsun. Vallahi senin dişi koyununu senden alıp kendi dişi koyunlarına katmayı, o koyunlarını yüze tamamlamayı istemekle bu adam sana zulmetmiştir. Bak hüküm veriyor. Sana zulmetmiştir. Sonra söylüyor diyor ki gerçekten diyor bakın mallarını birbirine katıp karıştıranlardan yani ne demek mallarını birbirine katıp karıştıranlardan ortak yani ortak. Ortaklardan birçok kimse bakın aynen ayetin ifadesi. Ortaklar artık ticaret ortaklığıdır ne bileyim ziraat tarım ortaklığıdır artık ortaklık hani çok bugün yapılıyor ya ortaklıklar. Davud Aleyhisselam'ın sözü diyor ki gerçekten ortaklardan birçok kimse birbirlerine karşı haksızlık ederler. Haklarına giderler, zulmederler birbirlerine diyor. Hakikaten öyle değil mi? Özellikle bu zamanımızda yani böyle ortak olan insanlar genelde böyle ya kısa bir zaman sonra ya da uzun bir zaman sonra bir sıkıntı oluyor. Birbirlerinin haklarını yiyorlar, öyle ayrılıyorlar yani gerçekten. Ya diyorlar ya bugün bu özellikle bu asırda için babanla bile kardeşinle bile ortaklık yapmayacaksın. Yani gerçekten bu durum öyle yani. Çünkü iş ortakla gelince, ortak para olunca ne yapmıyor? Bir haksızlık, o zulüm, o malda bir kayırma söz konusu olabiliyor. O da böyle söylüyor. Ancak diyor bakın Davut Aleyhisselam. Ancak iman edip salih amel işleyenler ise bundan müstesnadır. Bunlar işte ortak olsalar bile haksızlık etmezler. İman edip salih amel. Çünkü nedir? Onlarda olan o iman, o salih amel ne yapar? Ortak olsalar da onları birbirlerine zulmekten ne yapar? Engeller değil mi? Heh. Onlar da ne kadar azdır diyor. Subhanallah. Aynen ayet bu şekilde geçiyor. Böyle ortaklar da çok azdır diyor. Ta o zaman bakın bunu söylüyor. Subhanallah. Bir de şimdi zaman görse neredeyse yok der herhalde, değil mi? Subhanallah. Hani ayette diyor ya, وَقَل۪يلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُرُ diyor ya. Kullarından şükreden çok az kul vardır diyor ya ayette. Bu şükürle alakalı değil mi? Sana nimet var, paran var ama ortağına haksızlık edip onun da parasını almaya çalışıyorsun. Şükretmiyorsun halin, öyle değil mi? Kullarından az şükreden insanlar azdır diyor Allah ayette. O da aynı şekilde bu şekilde söylüyor. Sonra bakın böyle dinlemeden hüküm veriyor. Allah Teala da diyor ki Davut diyor gerçekten bizim bu olayla kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Anladı da Rabbinden bağışlanma diledi diyor. Sabredemedi diyor. Onu işitmeden önce hükmetmeye sabredemedi. Hemen ne yaptı? Böyle bir yanlışa düştü. Ve ne yaptı? Secdeye kapandı diyor. Ağladı secdede ve tevbe ile gönülden Allah'a, Rabbine döndü, yöneldi. Dedi ki evvab, çokça yönelen dedik ya. İşte bak, tevbe ile de yanlış bir şey yaptığı zaman hemen tevbe ederek de ne yapıyordu? Allah'a Teala yöneliyordu. Bak böyle secdeye kapanıyor, ağlıyor. Tevbe ile gönülden Allah Teala'ya yöneldi. Böylece onun bu hatasını bağışladık, tevbesini kabul ettik diyor. Ve tevbe ettikten sonra, bağışlandıktan sonra şüphesiz onun bizim katımızda bir yakınlığı, yüksek bir makamı ve varacağı güzel bir yeri vardır diyor Allahu Teala. Yani tevbe ettikten sonra daha güzel bir hale geldi. Daha güzel bir makama ulaştı diyor Allahu Teala. Değil mi? Çünkü insan tevbe ettikten sonra daha bir Allah'a yönelir, daha o hatasını bir daha düşünmemek için daha dikkatli, daha da imanı artar. Yüksek bir makam ve varacağı güzel bir yer, yani cennetin en yüksek dereceleri vardır Davut için diyor Allahu Teala ayette. Bakın şimdi çok ilginç bir şey daha Allahu Teala bize bildiriyor Davut Aleyhisselam'la alakalı. Sa'd suresinin 18. ayetinde diyor ki Allahu Teala, oraya geçmeden önce bakın sebebini ilk başta açıklayayım. Allahu Teala Davut Aleyhisselam'a çok güzel bir ses vermiş. Davut Aleyhisselam'ın çok böyle yumuşak, ince, kadife bir sesi var mı? Çok güzel bir sesi var gerçekten. Böyle okurken, Zebur'u okurken, Allahu Teala'yı zikrederken, tesbih ederken hakikaten kimseye verilmemiş bir ses, mükemmel bir ses gerçekten. Davut Aleyhisselam tesbih ettiği zaman, Allahu Teala'yı övdüğü zaman ve keza da zikretmenin yanında Zebur'u da okuyunca o güzel sesiyle onu işiten herkes böyle çok hoşlanırmış yani. Acayip böyle hoşlarına gidermiş. Çok böyle güzel bir sesi varmış yani. Hatta bakın öyle ki, şimdi işte ayette onu okuyacağım. Hatta bakın o böyle zikrederken, o böyle Tevrat'ı okurken, Allah'ı tesbih ederken o koca, o yüksek dağlar var ya, o dağlar bile ve kuşlar bile ne yapıyordu? O tesbih ettiği zaman, okuduğu zaman Zebur'u, Davut Aleyhisselam'a uyum gösteriyordu. Söylediklerini tekrar ediyorlardı. Allah Allah. Dağlar tekrar ediyor. Bakın ayette diyor, Sa'd suresinin 18. ayeti diyor ki اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ Biz diyor dağları Davud'a musahhar kıldık. Dağları Davud'un hizmetine sunduk. Nasıl? مَعَهُ يُسَبِّحْنَا O dağlar Allah Teala'yı Davud'la birlikte tesbih ederlerdi. Yani dağlar arasında yürüyor Davut Aleyhisselam. Dağlar arasında yürürken Allah'ı tesbih ediyor ya. Davut Aleyhisselam Allah'ı tesbih ettiği zaman dağlar da onunla birlikte tesbih ederdi. Onun tesbih etmesini tekrar ederdi. Mesela Subhanallah derdi. Hemen Subhanallah. Hani mesela yankı vardır ya, mesela yankılı bir yeri. Sen Subhanallah deyince Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Öyle oluyor. Aynen o dağlar da böyle resmen dile geliyor. O söyleyince o da aynısını dağda tekrar ediyormuş. Onunla birlikte tesbih ediyor. Sesine çünkü hayran olduğu için. Subhanallah. Bu ne zaman tabi oluyordu diyor Allah-u Teala. Bil-aşi'yi vel-işrak. Günün sonunda, yani ikindi namazından sonra güneş batana kadarki vakitte Davud tesbih ettiği zaman bu oluyordu. Vel-işrak bir de gündüzün başında, yani güneş doğmasından o işte kerahat vakti geliyor. Sonra işrak vakti geliyor. İşte o İşrak vakti çıkmasından sonra artık bile tam duha vakti, kuşluk vakti girene kadar ki o süre içerisinde tesbih ettiği zaman dağlarda onlarla birlikte tesbih ederdi diyor, onunla birlikte. Sadece dağlar mı diyor Allahu Teala? Devam ediyor ayette. Vattayra keza aynı şekilde kuşlar da böyle. Hatta nasıl? Mahşuraten kuşlar ne oluyordu? Ona toplanıyorlardı diyor. Kuşlar diyor ne yaparlardı? Ona toplanırlardı. Öyle ki onu gölgelendirirlerdi. O tesbih ettiği zaman hemen kuşlar başına üşüşürlerdi. Kuşlar da ne yaparlardı? Onunla beraber tesbih ederlerdi. Diyor ki Allah-u Teala, kullun işte bu dağlardan ve kuşlardan her biri lehu evvab, Allah Teala'ya çok yönelirlerdi, Allah'a tesbih ederlerdi. Bakın İbn Kesir diyor ki Kuş diyor. Havada uçarken, İbn Kesir'in ifadesi bakın. Kuş havada uçarken Davut Aleyhisselam'a uğrardı diyor. Davut Aleyhisselam'ın yanına gelirdi diyor. Ve bakardı ki Davut ne yapıyor? Zebur'u okuyor. Zebur'u güzel sesiyle okuyor. Zikre diyor. Bunu diyor kuş işitince ne yapardı? O havada şey yapıyor ya, uçuyor ya. Havada diyor dururdu diyor. Ne yapardı? Ona eşlik ederdi diyor. Dedim ki kuşlar mahşureten yani ona böyle toplanırdı kuşlar. Bir değil artık başka kuşlar da varsa toplanırlardı. O da böyle gölgelendirirdi onu. Ne yapardı? Ona bile tesbih ederdi diyor. Aynı şekilde dağlarda böyle diyor. İbn Abbas bakın diyor ki o diyor okuduğu zaman diyor hiçbir canlı kalmazdı ki diyor muhakkak diyor onun kıraatine diyor kulak verirdi diyor. Onun okumasına kulak verirdi diyor. Hatta vebeketli bukâihi. Hatta o ağlayınca o da ağlardı. Onlar da ağlardı o canlılar da ağlardı diye. Yani böyle sadece kuşlara hasretmiyor başka canlılara da hasrediyor. İbn Abbas'tan gelen bir rivayet. Hani böyle güzel sesinden dolayı Allah-u Teala ona böyle bir nimet vermiş yani. Bakın Sebe suresinin 10 ve 11. ayetinde Allah-u Teala diyor ki biz dedik ki diyor bakın ya cibaru ey dağlar evvebi ma'ahu Davut'la beraber beni tesbih edin. Allah Allah. Davut selam tesbih edince Allah-u Teala dağlara dedik ki diyor o zaman ey dağlar evvebi ma'ahu onunla bile tesbih edin. O tesbih ettiği zaman Davut siz de onun tesbihini ne yapın? Tekrar edin. Vattayir. Aynı şekilde bu emri biz ne yaptık? Kuşlara da yaptık. Kuşlar da onunla birlikte tesbih ederdi. Bakın. Şimdi bu mesele bitti. Davud Aleyhisselam'ın başka özelliğini Allah-u Teala hemen anlatıyor. Diyor ki وَأَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يدِ Biz diyor demiri diyor Davud için yumuşak bir hale getirdik diyor. Yumuşattık diyor demiri. Demir yani. Davud'a yumuşattık. Öyle ki diyor biz onun elinde o demiri böyle mum gibi, böyle hamur gibi bir hale getirdik diyor. O demiri ne yapardı Davut Aleyhisselam eliyle alırdı. O demir onun elinde öyle bir yumuşardı ki diyor. Aynı bir mum gibi, bir hamur gibi o eline almış olduğu demirle istediğini yapardı. Eliyle demire istediği şekli verirdi diyor. Yani demiri yumuşatmak için böyle ateşe falan sokmaya gerek yok. Hani ateşe sokulur ya böyle şey olur ya demir. Böyle erir değil mi? Ya da mesela işte böyle bir tokmakla mesela vurursun öyle işte yontarsın. Yok hiç öyle değil. Demiri eline aldığı zaman istediği gibi böyle oynatıyor. Hamur gibi oynuyor. İstediği şekli veriyor. Biz ona dedik ki diyor. Eni'mel sabigatin ey Davud. O yumuşatmış olduğumuz demiri al ve o demirden sabigat. Böyle uzun zırhlar yap. Öyle uzun zırhlar olsun ki o zırhı giyinen kimsenin bütün bedenini örsün. Öyle ki hatta böyle fazlalıklar da böyle olsun. Böyle zırhlar yap subhanallah. Demiri alıyor da demirden zırhlar yapıyordu. O demir de yani zırhlar da nasılmış? O giyenin bütün bedenini örtecek zırhlar. Hatta öyle ki yani Almer diyorlar ki böyle hatta yani fazla bile geliyordu yani bedenlerine. Bu ne? Ne bu? Savaş elbisesi yani değil mi zırh? Yani bunu savaşırlarken çünkü sonuçta civar bölgelerde olan halklar var değil mi? Onlar da yani yine böyle fetihler devam ediyor. Ve de mesela onlar saldırırlarsa keza savaşlarda ne yapsınlar? O giyen kimse kendini korusun diye işte böyle mızraklar gelir öyle değil mi? İşte kılıçlar darbelerinden korusun diye. Yani bakın demiri ne yapabiliyordu yani Davut Aleyhisselam? Zırh şekline getirebiliyordu yani subhanallah. Hatta bakın ayetin devamında Allah-u Teala ona zırhı nasıl yapacağını da öğretiyor. Diyor ki ey Davut وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ O demiri zırh yaparken dokumasını ölçülü yap, düzenli yap. Zırhı yaparken onun dokumasını ölçülü yap, düzenli yap diye ona söyledik diyor bakın. Ne demek yani? Onun düzenli bir şekilde, ölçülü bir şekilde dokumasını yap ne demek? Yani o demire çakacağın o çivileri böyle o halkalara münasip çiviler olsun yani. Mesela halkaları varmış demek ki o zırhların. Halkaları o halkalara böyle uygun olan çiviler yani ona göre çivi olsun ya böyle küçük çivi olmasın. Tam ona göre o halkanın miktarında bir çivi olsun ki tam böyle artık dar olsun. Tamamen boşluk kapansın ki bir mızrak falan geldiği zaman ya da bir ok geldiği zaman oradan ne yapmasın? Geçmesin değil mi? Allah böyle biz dedik diyor. Vakaddir fisler de diyor subhanallah. Hatta bakın tefsirlerde denilir ki bu demirden savaş zırhları ilk yapan kimse böyle halkalı olan demirden zırhları ilk yapan kimse Davut Aleyhisselam. Davut Aleyhisselam'dan önce demirden böyle halkalı zırh yapan kimse yok abiler. İlk Davut Aleyhisselam, ilk de bunu kullanan İsrail oğulları. Niye abiler, bakın buradan şimdi bir şey geçelim. Yani niye özellikle Davut Aleyhisselam bunu yapıyor özellikle? Birisi böyle zırhlar yapıyor. Bakın İsrailoğulların karakterinden biz bahsetmiyor muyuz? Değil mi? İsrailoğulları abiler. Yani korkak adamlar. Değil mi? Yaşamayı seviyorlar çünkü. Yani her ne kadar durumlar o zaman düzelmişse de ama nedir? Korkar olan kimselere böyle bir kalpleri rahat olsun diye savaşırken, öyle değil mi? Korkuları gitsin diye, o yüzden savaşta daha böyle sebat etsinler diye Allah-u Teala özellikle zırh yapmasını istemişti. Yani buradan da aslında biz İsrailoğullarının kalbinde böyle savaştan korkan kimseler olduğunu anlıyoruz ki inşallah biraz daha ilerleyen zamanlarda onunla alakalı ayetleri de okuyacağız. Yani hakikaten mesela bugün görüyoruz değil mi? Belki en korkak, yani yeryüzünün en korkak ordusu kimdir denilse hakikaten Yahudiler yani. Küçük çocuk, hatta bir ufak çocuk geliyor. Onun o 20 tane 30 tane asker toplanıyor. Korkuyorlar bir şey mi yapacak diye yani. Yani çok böyle komik görüntüler görmüşsünüz. Yani bu Allah-u Teala onlar hakkındaki hükmü. Bununla alakalı ayetler ve inşallah onu okuyacağız Allah'ın izniyle. Zaten tarzı zaten gördük değil mi? Musa Aleyhisselam demişti hadi arz-ı mukaddese gidin. Sen ve Rabbin savaşın, biz burada oturacağız demişler değil mi pislik herifler? Daha buna benzer böyle korkularını biliyoruz yani. Anlatmıştık o zaman. Abiler bakın ve şunu söyleyeyim. Davut Aleyhisselam bu eliyle yaptığı bu zırhları debili alıyor böyle tak böyle demire böyle oynuyor resmen yumuşacık. Bu eliyle yaptığı zırhları satıyormuş Davut Aleyhisselam. Bundan kazanıp bundan yiyordu Davut Aleyhisselam. Yani böyle insanların kendisine mal vermesini beklemiyordu. Bizzat eliyle yapmış olduğu şeylerle kazanıyordu, onu yiyordu ve kazandığının bir kısmını da tasadduk eden birisi. Ama oğlu Süleyman mesela öyle değil. Oğlu Süleyman böyle işte eliyle iş yapan, değil mi? Böyle bir emek verip de onun karşısında böyle kazanç alan birisiydi. Allah ona zaten direkt veriyordu zaten. Dışarıdan ona geliyordu ama babası Davut Aleyhisselam öyle değil. Yani elinin emeğiyle çalışıp öyle kazanıyordu. İnsanların kendisine mal verisini beklemiyordu. Bakın abiler, şu olayı da inşallah anlatıp dersimi bitireceğim. Yani bu okuyacağım ayetler A'raf suresinde geçiyor. 163. ve 166 veya 167. ayete kadar. Allah'ım ya 166 ya da 167. Bu ayetlerde abiler çok ilginç bir kıssa anlatılıyor. Ve abiler bu kıssanın Davut Aleyhisselam döneminde yaşandığı rivayet ediliyor. Bakın tefsirlere baktığımız zaman müfessirlerden birçok kimsenin Davut Aleyhisselam zamanında yaşandığı söylediklerini görürsünüz yani. Büyük ihtimal Davut Aleyhisselam'ın zamanında yaşanmış. Çünkü konumuz o olduğu için de ve İsrailoğullarının karakterleri öğrenmek olduğu için bu kıssayı anlatmam gerekiyor. Çok acayip bir kıssa gerçekten. O da ne? Cumartesi ashabı. O maymuna çevrilenler var ya, maymuna çevrilenler. Onlar işte abiler. Bakın. Allah Teala diyor ki ey Muhammed diyor, o İsrailoğullarına, yani Peygamber Aleyhisselam zamanında Medine'deydiler değil mi onlar? Medine Yahudilerine. Yani o Medine Yahudilerine o geçmişteki atalarının durumunu sor onlara diyor. Belki ibret alırlar ey Muhammed. Onlara sor. Kimleri? O geçmiş ataları ki anil karyeti leti kânet hâziratel behri. Onlar ki diyor denizin, bir deniz, o denizin kıyısında bulunan bir kasabada yaşayan o dedelerinin, atalarının durumunu sor diyor. Onlara ondan bahset. Bak atalarınız böyle yapmıştı. Bak siz aynısını yaparsanız ey Medine'de yaşayan Yahudiler, aynı azap, buna benzer azap sizi de yakalar diye onlara bunu sor. Bundan bahset. İsrailoğullarına ait bir kasaba var ve o kasabada neredeymiş? Bir denizin kıyısında, sahilinde bir yer. Bakın bu, yani denizin sahilinde bir kasaba, kıyısında bir kasaba olduğu için bu kasabanın genel halkı neyle geçiniyordu? Balıkçılıkla geçiniyordu. Balıkçılık yapıyordu. Avladıkları balıkları başka böyle köylere, kasabalara satarak geçimlerini sağladı. Hatta rivayetlere göre bakın bunlar 12 bin kişiymiş. Yani bu kasabada 12 bin İsrailoğlu kalıyor bakın. Allah diyor ki hani onlar diyor iz ya'dûne fissebti. Cumartesi günü onlar Allah'ın çizmiş olduğu hududu aşmışlardı diyor. Onlara diyor cumartesi günü balık avlamak haram kılınmıştı. Birazdan tafsilatını anlatacağım. Ama onlar ne yaptılar? Avladılar. Evet, onlara cumartesi gününün dışında istedikleri gibi avlamak onlara zaten helal kılınmış, izin verilmişti. Ama cumartesi günü ise haram. Cumartesi günü haram. Balık avlamak caiz değildir. Niye? Allah öyle bir kural koymuş çünkü onlara. Cumartesi günü onlar için öyle. Ne yapıyorlar peki bunlar cumartesi günü? Cumartesi günü ibadet günü. Cumartesi Zeodlara sadece ibadet günü abiler. O gün böyle işte oynamaktır, işte avlama yapmaktır, neşelenmektir. İşte dünyevi işler yapmak, çalışmak öyle bir şey yok. Dünyevi ameller, işler terk edilecek. Bugün dinlenme günü, tatil günü, kutsal gün. Hatta bugün dahil öyledir, öyle değil mi? Cumartesi günü Yahudilerde kutsal gündür yani. O gün ibadet ederler kendileri. Pazar günü peki? O da Hristiyanların. Cuma günü de bizim için. Cuma bizim, cumartesi Yahudilerin, Hristiyanların da pazar günü. Cumartesi günü Allah'tan onlara böyle bir kural koymuş. Bugün tatil günü, dinlenme günü, iş yok. Kutsal bir gün, bugün ibadet edeceksiniz. Avlama da yok dolayısıyla. Bakın abilerim. Allah-u Teala onlara işte böyle cumartesi günü tazim edin. Sakın bugün de avlanmayın diye böyle bir emir inmişti. Şimdi bakın Allah-u Teala anlatıyor. Diyor ki Allah-u Teala imtihan ediyor işte. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ Cumartesi günü gelince diyor, onlara diyor balıkları deniz kıyısına onlara şurran öyle bir gelirdi ki diyor, o balıklar diyor denizin yüzeyine bariz bir şekilde çok kalabalık bir şekilde çıkarlardı diyor. Böyle resmen böyle onların böyle nefislerini kışkırtacak, gel beni avla diyecek şekilde böyle balıklar meydana denizin yüzeyine çok bir şekilde çıkarlardı. Böyle gözlerinin önünde atlayıp sıçrıyorlarmış böyle. Tam da ne zaman? Avlanmanın haram olduğu cumartesi günü. Subhanallah. Gözlerinin önünde böyle atlayıp sıçrıyorlar. Net bir şekilde böyle görüyorlar. Yani işleri gidiyor değil mi yani? Subhanallah. Of şimdi yani bir sürü balık bir yakalasa öyle bir zengin olursa işleri ama yaklaşamıyorlar. Bak ilk başta yaklaşamıyorlar yani. Çünkü yasak. Dindar adamlar değil mi yani sonuçta? Yani işte Tevrat'a bağlı insanlar yani. Ama وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ Ama cumartesi gününün dışında kalan 6 günde ise لَا تَأْتِيهِمْ Onlara diyor balıkları hiç gelmiyordu diyor. Denizde böyle balıklar tamamen gidiyor, gözükmüyor, uzaklaşıyorlar. Onlardan gizleniyorlar. Avlayacakları balık bulamıyorlar yani. Ama cumartesi günü ise maşallah. Yani açık bir imtihan değil mi? Bakın Allah Teala diyor ki كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ İşte biz onları böyle imtihan ediyorduk diyor. Niçin? Bima kanu yefsukun çünkü onlar fasık olmuşlardı. Fısk işliyorlar. Ne demek fısk? Hani Allahu Teala'ya, Rablerine itaatten, kitaplarının emrini uygulamaktan çıktıkları için işte onların bu fıskı ne yaptı? Allah'ın onları böyle bir şekilde imtihan etmesine neden oldu. Yani neden ne anlıyoruz abiler buradan? Allah onlara böyle bir bela verdiğinde o kasabe ehli arasında ilk başta masiyetler ortaya çıkmış. Bakın. Demek ki ilk başta yani bu olay olmadan önce cumartesi günü balıklar geliyor, diğer günler gelmiyor. Böyle Allah onlara bir ceza verdikmeden önce o kasaba eli arasında bir masiyetler olmuş. Fısk işlemişler değil mi? Haramlar yapıyorlar. Artmış bu masiyetler. Bundan dolayı da Allah da onlara ceza olarak böyle bir şey veriyor. Ve tabi Allah murad ediyor ki bu imtihanın neticesinde. Onlar bunu şimdi göreceğimiz şekilde hile yapacaklar ve Allah da onları ne yapacak? Maymuna çevirecek. Subhanallah. O yüzden yoksa mesela onlar böyle bir fısk işlemeselerdi yine cumartesinin dışındaki günlerde ne yapardı? Balıklar gelirdi değil mi? Ama böyle fısk işledikleri için Allah-u Teala onları böyle bir belaya maruz bırakmıştı. Bakın abiler şimdi Yahudiler değil mi işte karakterler öneriyoruz ya. Şeytan abiler onlara vesvese veriyor. Bunlar abiler hile yapıyorlar. Allah-u Teala'yı kandırmaya ona hile yapmaya çalışıyorlar abiler kendilerince. Ne yapıyor bunlar? Akıllarına şimdi yine yani Allah'ın emrine muhalefet etmek istemiyorlar bakın. Cumartesi günü avlamak yasak. Ne yapıyorlar bu kurnazlar? Diyorlar ki ya cuma günü ne yapalım? Denize ağlarımızı atalım şöyle. Güzelce böyle ağlarımızı yerleştirelim. Kuralım böyle denize. Cumartesi günü zaten balıklar maşallah bayağı gelecek değil mi? Cumartesi gelince o cuma günü diktiğimiz o ağlara cumartesi önce balıklar takılacaklar ağlara. Balık dolu olacak öyle değil mi? Pazar günü gelince de ne yaparız? Çekeriz, alırız. Bak ne güzel işte cumartesi günü. Haram işlemedik öyle değil mi? Hatta rivayetlere göre bunu bir kişi yapıyor. Yani o işlerinde normalde böyle avlama yapmadan önce işlerinden bir tanesinin aklına böyle bir şey giriyor. Şeytan ona böyle vesvese veriyor. Diyor ki lan ben böyle bir şey yapayım. Yapıyor adam. Ondan sonra bakıyorlar ki lan sen ne yapıyorsun? Bakıyor ki adam böyle işte balık pişiriyor, yiyor. Hayrola yani sen biz balıksızlıktan ölüyoruz sen... Balık çıkarmışsın. Diyor valla ben bunun formülünü buldum. Ne buldun? Böyle böyle. Ha hakikaten lan iyiymiş ya. Bak cumartesi günü ne güzel. Haram istemiyoruz yani. Abiler bakın şimdi bir sonraki ayette anlıyoruz ki bu kasaba ehli üç kısma ayrılmış. Üç kısma ayrılmış. Bir kısım ki bu kasabanın geneli. Rivayetlere göre kaç kişiydi bunlar? 12 bin kişi değil mi? Bunların geneli abiler bu işte cumartesi günü balık avlama yasağını çiğniyorlar bu şekilde. Bunu genel yapıyorlar. Bir fırka da abiler bakın. Bunları bu yaptıkları bu yanlıştan, bu haramdan nehyediyorlar. Açıkça reddediyorlar. Bak yanlış yapıyorsunuz diye. Açıkça uyaranlar. Bakın kasabada olan ikinci insanlar. Üçüncüler de böyle bir harama girmiyorlar. Böyle bir hileye başvurmuyorlar. Geri çekiyorlar kendilerini Allah için. Ama susuyorlar. Yani onları kötülükten ne yapmıyorlar? Nehyetmiyorlar. Belki bir kere şöyle bir ne yapıyorsunuz falan demişlerdir. Demişlerdir biz işte bunun formülünü bulduk şöyle böyle. Sonra bırakmışlar öyle hiç emri bil marfil münker yapmıyorlar. Yani görüyorlar onların böyle avlıklarını hiç uyarmıyorlar. Bir de böyle üçüncü bir sınıf insanlar var. Bakın bu işte üçüncü sınıf olan yani emri bil marfil münker yapmayan ama bu muhasiyetten de kendisine çekmiş olan kimseler... Bu cumartesi yasağını çiğneyen kimselere emri bil maruf yatan, onları münkerden neheden kimselere diyorlar ki, ayetin devamı, لِمَا تَعِذُونَ قَوْمًا Yani niye siz şöyle bir kavme öğüt veriyorsunuz ki? Bunlar öyle bir kavim ki, اللّٰهُ مُهْلِكُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا Şimdi Allah bunları helak edecek ya da bunlara çok şiddetli bir azapla azap edecek. Yani bunlara niye öğüt veriyorsunuz ki yani? Bunlar zaten Allah'tan cezayı hak etmiş insanlar. Gerek yok yani bunları... Nehyetmenize. Gerek yok uyarmanıza. Ne yapıyorsunuz kardeşler? Caiz değil bu yaptığınız. Gerek yoksun. Niye kendinizi yoruyorsunuz ki? Hani bu tayfa bakın görüyorsunuz. Hani onların bu yanlıştan dönmelerine artık ümitleri kalmamış öyle değil mi? Faydası yok yani. Adamlar zaten artık hiç nasihata biz zaten uyardık bir kere. Hiç kulak asmıyorlar. Hatta adamlar her geçen gün daha da azarak devam ediyorlar. Ağlarını hatta arttırmışlar. İşi büyütmüş adamlar yani. Ne güzel oh fıstık gibi geliyor yani şeyler balıklar. O yüzden yani gerek yok diye. Ama bakın abiler. Bu onları uyaran insanlar onlara cevaben diyorlar ki bakın ayet bunlar. قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ Dediler ki Rabbimize mazeret sunalım diye biz onlara öğüt veriyoruz. Onları uyarmamızın sebebi ne? Allah katına bir özümüz olsun. Yani emr-i maruf görevimizi yerine getirelim öyle değil mi? Onları hatırlatalım. Bu görevimizi yerine getirelim. Nehyederim. Onlar nehyederiz. Eğer bırakırlarsa ne âlâ. Ama bırakmazlarsa da bizim Allah katında bir özrümüz olur. Ya Rabbi biz yani uyardık ya Rabbi yani biz bu münkere karşı sukut etmedik. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Hem birincisi özrümüz olsun Allah katında hem de belki de korkarlar, tevbe ederler, bu durumu terk ederler değil mi? O yüzden hidayetlerinden, bu yanlıştan dönmelerinden ümidimizi kesmememiz gerekiyor. Diye bakın böyle sebeplendiriyorlar. Sonra bakın Allah Teala diyor ki فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Onlar hatırladıkları şey, hatırlatıldıkları şeyi unuttukları zaman yani onlar işte bak hatırlatıyorlar bak Allah'ın hükmü budur bu haramdır diye hiç iltifat etmeyip yine de böyle bu pisliklerine devam ettikleri zaman enceyne allazina yenhauna anissu kötülükten nehyeden emri bil maruf nehyen münker yapan kimseleri biz azaptan kurtardık onlara bir şey olmadı ve ahadna allazina zalemu ve o cumartesi günü bu hileye başvuran o zalimleri bi azabin beisin şiddetli bir azapla yakaladık bima kanu yufsukun yaptıkları bu masiyet sebebiyle. Yani abiler bakın. Şimdi birazdan ne gelecek? Maymunlara çevirdik gelecek. Dikkat edin. Burada ne diyor? Biz onları diyor şiddetli bir azapla yakaladık diyor ya. Anlaşılıyor ki demek ki onlar ilk başta şiddetli bir azapla yakalanmışlar. Artık o azap nasıl olmuş bilmiyoruz. Ama bunlar bu azaba rağmen yine de tuğyanlarına, taşkınlıklarına, bu hilelerine devam edince şimdi okuyacağım ayet meydana geliyor. Yani onlara yine maymunlara çevirmeden önce bir hak tanınıyor yani. Ama yine de hala aynı duruma devam edince bakın Allah Teala diyor ki felemma atu amma nuhu an nehyedildikleri şeye karşı kibirlenince bunu asla kabul etmeyince hayır biz yapacağımıza devam edeceğiz diye kalpleri buna yumuşamayıp yine de bu nehye aldırış etmemeye devam edince artık bu konuda kibirlenince artık kabul etmiyorlar asla. Böyle bu duruma gelince kulna lehum onlara dedik ki kunu qiradeten hasiin aşağılık hakir zelil maymunlar olun dedik onlara diyor. Maymunlar kıradeten hasiin. Onları diyor biz normal beşerken bizim gibi değil mi? İnsanlar iken bundan sonra onları diyor biz maymunlara çevirdik diyor. Subhanallah. Bir sabah bir kalkıyorlar ki aa böyle şekilleri değişmiş. Bakıyorlar sen nasıl bir hale gelmişsin değil mi? Bildiğiniz abiler maymun haline gelmişler bildiğiniz. Bakıyorlar konuşamıyorlar hatta. Maymunlar da konuşamaz. Onlar da konuşamıyorlar. Bildiğiniz maymuna çevrilmişler bunlar. Bu şekilde abiler bakın. Hatta bakın müfessirler Ben kimileri şöyle bir şey söylüyorlar. Dedik ya Davut Aleyhisselam zamanında yaşanmış değil mi bu? Diyorlar ki bazıları Yahudiler böyle cumartesi gününde bu taşkınlığı, bu hileyi yaptıkları zaman Davut Aleyhisselam onlara beddua etti. Davut Aleyhisselam'a bunların yaptıkları haber gelmişti zaten. Beddua etti onlara ve bu beddua üzere Allah-u Teala onları maymunlara çevirdi. Rabler tefsir kitaplarına geçiyor. Diyorlar ki onlar diyor bu maymun olarak maymun şeklinde 3 gün dünyada yaşıyorlar. Maymuna dönüşmüş olarak. Hatta öyle ki deniliyor ki bu cürümü işlemeyenler de şimdi o kasabada kalıyorlar ya. Şimdi bir anda sabah bir kalkıyorlar. Allah Allah. Bunlar böyle acayip maymunlar. Bir sürü böyle maymunlar değil mi? Halbuki bunlar normalde yani bizim tanıdığımız arkadaşlarımız, yakınlarımız falan. Bu cürümü işlemeyen insanlar yakınlarını, kardeşlerini ayırt edemiyorlar. Çünkü değişiyorlar değil mi? Normalde mesela çıkınca diyorlar ki bu benim kardeşim, bu işte benim yakınım, bu arkadaşım. Şekilleri değiştiği için artık sabah olunca, o gün olunca kimse kimseyi tanıyamıyor. Hangisi kardeşim, hani bu hangi maymun şey benim kardeşimi temsil ediyor. Yani tanıyamıyorlar abiler. Öyle bir duruma geliyorlar. O yüzden abiler yani şairin de dediği gibi ne diyor şair? فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُودِ اِنَّ الْيَهُودَ اِخْوَةُ الْقُرُودِ Allah'ın laneti Yahudilerin üzerine olsun. Çünkü Yahudiler maymunların kardeşleridir. O yüzden biz bu Yahudilere siz maymunların torunlarısınız diyebiliriz değil mi abiler? Bunlar maymunların torunları. Bunların dedeleri maymunlaşmışlardı. Evet. Peki diyeceksin ki son olarak şunu söyleyeyim bitireyim inşallah. Peki o şeye ne oldu? O yani emri bil maruf yapmayan ama bu hileye de başvurmayan insanlar vardı ya. Hatta dediler ya niye siz bu adamlara nasihat ediyorsunuz? Gerek yok yani. Bunlara peki ne oldu? Kur'an bakın bunlar hakkında bir şey söylemiyor öyle değil mi? Müfessirler abiler bunlar helak mı oldular aynı onlar gibi? Yoksa bunlar da kurtulanlardan mı oldular konusunda müfessirler ihtilaf etmişler. Ama Allah'a lem zahiren doğru olan nedir? Bunlar kurtulanlardan oldular. Onlar gibi azaba uğramadılar. Çünkü özellikle Allah-u Teala biz onları bu hale getirdik diyor öyle değil mi? O zalimleri, bu işi yapan kimseleri biz onlara işte maymunlar olun dedik diyor. Özellikle onları has kıldığı için dolayısıyla doğru olan nedir? Budur abiler. Evet. Ki zaten bir de emri bil maruf nehyi münker nedir abiler? Farz-ı kifaye midir, farz-ı ayn mıdır? Farz-ı kifayedir. Sonuçta yani oradaki insanlardan bazıların emri bil maruf yapıyorlar mıydı? Yapıyorlardı. Yaptıkları için aslında o yapmayan insanlardan yine bu farz düşmüştü. Yani yapmaları farz değildi yani. Sadece nedir? Yani bunların yaptığı yanlış olduğunu söylüyorlardı ama ne emri bil maruf nehyi münker yapmıyorlardı. Yani bu farzı terk etmiş değillerdi yani. Farz-ı kifayedir çünkü. Ve zaten yani niye böyle bir kavmi uyarıyorsunuz ki Allah bunları azap edecek ya da Allah bunları helak edecek. Böyle bir kavmi niye uyarıyorsunuz ki diye yani onlara karşı gazaplarında ne yapmışlardı? Dile getirmişlerdi değil mi? Yani onların bu fiilden razı değiliz demişlerdi yani. O yüzden yani en doğru olan nedir? Bunların azaba uğramadı. Hatta İbn Abbas da diyor ki ben diyor bilmiyorum diyor. Bu susan bir şey söylemeyen fırka kurtuldu mu yoksa helak mı oldu? Onun talebesi İkrim'e diyor ki ben de diyor hep böyle yani bilemiyordum diyor. Bunlar acaba helak mı oldular yoksa kurtuldular mı? Ta ki diyor bunları anladım ki diyor meseleyi bunlar şey yapılmışlar, kurtulmuşlardır. Çünkü لِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا فَعَلَوْا لَا Çünkü onlar o insanların yaptığı şeyleri ne yapıyorlardı? Kerih görüyorlardı. Kerih gördükleri için ben de ilk başta bu konuda hocam İbn Abbas gibi bilmiyordum ama sonradan Allah bana açtı ki bu konuda onlar helaka uğramış insanlar değildi diye. İnşallah abiler bir sonraki dersimize Davut Aleyhisselam vefat ediyor. Onun yerine kim geçiyor? Oğlu Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam zamanında yani İsrailoğulların devleti hiç olmadığı kadar çok güçlü bir konuma geliyor. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra zaten hep düşüş devri yaşanacak. Ta şu İsrail devleti kurulana kadar hiçbir devletleri olmuyor abiler. Şu anda yani şu kurdukları devlet İsrailoğulları tarihindeki en güçlü kaçıncı? İkinci devlet. Aslında Allah Teala ayette diyor ya. Yeryüzünde iki defa fesat yapacaksınız. Büyük bir yükselişe yükseleceksiniz, kibirleneceksiniz. Çok büyük gücünüz olacak diyor ya Allah-u Teala ayette. İşte birincisi inşallah yani Süleyman Aleyhisselam'dan sonra olacak ve bugünkü de zaten yaşanıyor. O da ikinci olarak. İnşallah onu yeri gelince tekrar anlatmaya çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.